Ayrım 40.
Palto giy sevgili Marifli. Senin üşüdüğünü hissediyorum. Dostum Marx, senin yatma zamanın geldi. Yoruldun. Ben biliyorum. Öyle hızlı hızlı su içme, otur. Yalvarırım bu tür insanlarla görüşme. Sözcükleri günde 10 kez çıkardı saygıdeğer doktorun ağzından. Bu dikkat ve hassasiyet işkencesi yakında biter mi ki diye soruyordu Eleanor'a babası. Çileden çıkmak üzereyim. Akşamları özellikle de havanın sıcak olduğu günlerde değişik uluslar ve dillerden olan kalabalık, ünlü orkestra şeflerinin yönettiği orkestraların olduğu lokale gidiyordu. Koro şarkılar söylüyordu. Ama en ilginç olanı uzak yürüyüşlerdi. Gizemli, şiirsel, masallara konu olan Egertal, Marx'ın özellikle hoşuna gidiyordu. Orada kıvrımları çok zengin olan dağlar ve taşlar, insanların düşleri ve fantezilerini süslüyorlardı. Sakin vadide taştan bir yatak boyunca köpük saçarak, şırıldayarak, eski bir efsaneye göre insanların dönekliği yüzünden sürekli ağlayan deniz kızı Eger'in yaşadığı bir dağ nehri akıyordu. Önünde sonsuz aşk yemini eden çoban Hans Heitling onu aldatmıştı. Deniz kızından soğuyan çoban sıradan bir kızla evlenmeye karar vermişti. Buna öfkelenen Eger çobandan acımasızca öç almış ve düğün alayını taş yığınına dönüştürmüştü. Kindar deniz kızının masalı Marx'ın hoşuna gitmiş ve o taş yığınları arasında ellerinde müzik aletleriyle donmuş müzisyenleri, düğün arabasını, gelinliği içinde taş kesilmiş gelini ve elinde geniş köylü şapkasıyla kötü kalpli Hans Heitling'i arıyordu coşkuyla. Dalowitz'de Marx, yüzyılın başında savaşçı ve şair Körner'in hakkında şiirler yazdığı yüzyıllık meşelerin gölgesinde dinleniyordu. Yaz sonu olmasına karşın Karlsbad'da sıcak hala katlanılır gibi değildi. Yağmur yağdığında dolup taşan Tepl Nehri kupkuruydu. Kıyılardaki ağaçlar da susuzluktan nasibini almıştı. Sıcak şiddetini yitirince Marx, kızı ve Kugelman'la Rubaj Banliyosu'ndaki porselen üretim atölyesine gitti. Yumuşak, gri kütlenin iplerle kesilip çeşitli şekiller alması ilginçti. Bir işçi çıkrığı andıran döner tezgahın başında oturuyordu. Tezgahta zarif, incecik fincanlar, vazolar üretiliyordu. ''Hep bu işi mi yapıyorsunuz, yoksa başka bir işiniz daha var mı?'' diye sordu Marx. ''Hayır'' dedi işçi, ''uzun yıllardan beri başka bir iş yapmıyorum. Bu zor biçimlerin böylesine düzgün ve pürüzsüz çıkabilmesi için makineyi bu hale ancak uzun bir pratik yoluyla getirebiliyorsunuz.'' İş bölümü insanın makinenin bir parçası olmasına yol açıyor diyordu Marx Kugelman'a tezgahtan uzaklaştıklarında ve bireysel yetenekler yerini kasların alışkanlık kazanmış hareketlerine bırakıyor. Özel salonlarda yakma, boyama, yaldızlama ve porselenden servis kaplarının, maşrapaların ve büstlerin tasnif işlemleri yapılıyordu. Kugelman gibi Marx da Jane'i, kızları ve Lenchen için değişik biblolar satın aldılar. Londra'ya dönmeden kısa bir süre önce Kugelman'la ilişkilerin tümüyle kopmasına yol açan ciddi bir bozuşma yüzünden Marx'ın keyfi birdenbire kaçmıştı. Hanoverli doktor, Marx'ı küçümseyerek siyasal propaganda olarak adlandırdığı şeyden uzaklaşıp kendisini tümüyle teorik çalışmalara vermesi için ikna etmeye çabalıyordu. Marx, Kugelman konusunda çoktandır düş kırıklığı yaşıyordu ve onun boş laf kalabalığına, kendisini çevrenin yüce çıkarları için yaşayan ve kimsenin anlayamadığı gizemli bir tip olarak gösterme arzusuna güçlükle katlanabiliyordu. Kendini beğenmişlik, abartılı tavırlar, dar kafalı küçük burjuvaların tavrıydı ve bunlar kapitalin yaratıcısı için kulağı tırmalayan yanlış bir nota gibi daima katlanılmaz şeylerdi. Ayrıca Kugelman, Marx'ın herkesçe kabul edilen mükemmelliğinden rahatsızdı ve işçilerle tek tek ilgilenmesine, onların gereksinimlerini dile getirme yeteneğine öfkeleniyordu. Kibirli doktora göre bu gerçek anlamda büyük insanları küçük düşürüyordu. Doktor, Marx'ın Zeus gibi Olimpos'un tepesinde oturmasını, Dalai Lama gibi yaşayan tanrı havasına bürünerek erişilmez olmasını istiyordu. Bu aptalca davranışlara acı acı gülüyor, onun önünde bu denli ölçüsüzce eğilen herkesten tiksinerek daha çok nefret duyuyordu. Coşkunluğa yatkın insanlar, Marx'a göre hiçbir zaman sadık bir yoldaş ve arkadaş olamazdı. Coşkunluk bira fıçısında bir köpük gibidir. Eriyerek fıçının yarı boş olduğunu ortaya çıkarır. Kugelman'la kopuş çoktandır olgunlaşmış ve kaçınılmaz olmuştu. İngiltere'ye dönerken Marx, Wilhelm Leibknecht'le görüşmek için Leipzig'e uğradı. Babası yol yorgunluğunu atmaya çalışırken Eleanor, daha ilk gün eski aile dostlarından geçmişi anlatması için yalvarmaya başlamıştı bile. Sevgili Library, Demir Dük Wellington'ın toprağa verilişi sırasında Jenichen ve Laura ile başınıza neler geldi? Yazık ki ben o zaman doğmamıştım henüz. Ama çocukluğumda da şimdiki gibi tehlikeli, maceralı olayları severdim. Wilhelm Leibknecht'in büyük kızı da Eleanor'a katılarak, ''Lütfen baba, Tosi'nin ricasını kırma. Ben de sadece hayal meyal anımsıyorum. Sen de ne zamandır Londra'daki günlerimizden söz etmemiştin?'' Tam tamına 25 yıl geçti ve ben o lanetli günü şimdi bile anımsıyorum. O gün sinirlerimizi çok yıpratmıştı. Ne yapalım, sizin isteğinize uymak gerekecek. Üstelik Tusi isteğinde mutlaka diretecektir. Böylece sevgili Nedimeler, sizin ısrarlarınıza boyun eğiyorum. Evet, son derece tatsız anlardı. Ben belki büyük acılara maruz kalmadım ama sizin de bildiğiniz gibi yazgı bana pek cömert de davranmadı. Seçkin dinleyiciler karşısında konuşma yapmak için kürsüye çıktığınızda atacağınız birkaç adımın ya da askeri mahkemede sanık sandalyesinde otururken mahkumiyet kararı beklemenin ve buna benzer pek çok şeyin neye mal olduğunu siz düşünün. 18 Kasım 1852 tarihinde olanlar. Görüyor musunuz? Bu tarihi hep anımsıyorum. Ama bu 100 çarpışmadan galip çıkan ünlü sömürgeci Wellington'a saygımdan değildir. O zaman beni apansız yakalayan bu olay tüm yaşadıklarımı unutturur. Wilhelm onun her sözünü adeta ağzından kapan genç kızların kıpkırmızı kesilen yüzlerini görünce konuşmasının etkisini artırmak için bir süre sustu. Güzel olmasına karşın ne de uzun bir konuşma ama dedi Bayan Leibknecht hoş bir ironiyle. Bir yandan da elden geçirilmesi gereken çamaşırların yığılı olduğu masayı oturduğu koltuğa doğru çekiyordu. Library, Wagner'i imrendirecek uzun aralarla bize işkence etmeye kalkışma. Wagner operalarında dinleyiciler bu uzun aralar nedeniyle çileden çıkıyor da, dedi Eleanor. Yazık, kadınlar sabırsız olduklarından uvertürün güzelliğini anlamıyorlar, deyip geniş geniş gülümseyerek yanıt verdi konuşmacı. Devam ediyorum, dikkat! Büyük yağmacı Lord Wellington atalarının yanını boylamıştı. Sizin de bildiğiniz gibi eski neşeli İngiltere görkemli törenleri her şeyden çok sever. Geçit törenleri, düğünler, kraliyet baloları ve cenazeler herhangi bir başka gösteriden daha büyük bir kalabalık toplardı. Böyle günlerde milyonlarca Londralı hava koşullarına aldırış etmeksizin sokaklara dökülür, taşrada veya ülke dışında yaşayan binlerce aylak da sırf bu törenlere katılmak için gelirlerdi. Bu tür gösterileri ve boş koşuşturmaları kaldıramam. Fakat daha 10 yaşına basmamış, biri siyah gözlü, koyu perçemli, diğeri sarışın, çapkın bakışlı iki gençliydi. Beni kurallarımı bozmaya zorladılar ve böyle bir itiş kakış gününde evde ya da sessiz sakin bir parkta gizlenmemi engellediler. Jenichen ve Laura için her fedakarlığa hazırdım. Zorluklar içinde geçen sürgün günlerimi sevimlilikleri ve neşeleriyle onlar renklendirdiler. En önemlisi onlara bir parça ekmeğim yokken ve evsiz barksız aylak aylak dolaşırken şakalaşabilme ve sevinebilme yeteneğimi korumama yardımcı oldukları için borçluyum. Bayan Marx ve Helen Demut bana küçük hazinelerini emanet ettiler ve biz sık sık çok güzel yürüyüşler yaptık. Wellington yürüyüşüne çıkmadan önce çocuklar sabırsızla etrafımızda koştururken annen bana ''Ancak çocuklara dikkat edin, girdaba kapılmayın.'' dedi. Ve aşağıda çıkışta Lençen bizi yakalar ve unuttuğumuz sandviç paketini uzatırken yeniden anımsattı. ''Aman dikkat edin sevgili Library.'' Cenaze korteji Times boyunca uzanan yoldan geçecekti ve bu nedenle biz kıyıya gittik. Kızları elinden tutarak tıklım tıklım dolu sokaklardan geçtim ve herhangi bir itiş kakışa maruz kalmadan daha önceden belirlediğim yere sağ salim geldim. Merdivende City'yi Westminster'dan ayıran eski şehir kapılarının yakınında durdum. İki kızı da bir basamak yukarı koydum. Ellerini tutarak bana sıkıca tutundular. Uzaktan parıldayan yaldızlı bir katafalk belirdi. Atlı ve yaya cenaze alayı bizimle aynı hizaya geldi ve geçti. Ve birden bir itişme oldu. O ana kadar sakin olan seyirciler yerlerinden fırladı ve cenaze arabasının ardından giden muhafızların ardına takıldılar. İzdihama kurban gitmemeleri için büyük bir gayretle çocukları korumaya çalışıyordum. Kitlenin felaketi andıran baskısına hiçbir insan gücü karşı koyamazdı. Bu hücumdan kurtarma çabasıyla çocukları sıkı bir şekilde adeta kendime yapıştırmıştım. Fakat birden aramıza sanki çivi gibi korkunç bir güç saplandı. Jenichen ve Laura'yı kolları çıkmasın ya da kırılmasın diye bırakmak zorunda kaldım. Bu benzersiz ve korkunç bir andı. Kızlar gözden kayboldular. Karşımda üçlü bir kapı vardı. Ortadaki kapı araba için, yandaki kapılar da yayalar içindi. Kalabalık kapıları kuşatmıştı. Kapıdan geçmeye karar verdim. Eğer çocuklar ezilmemişse, ki yüksek sesle atılan çaresizlik çığlıkları böyle bir olasılığı gösteriyordu, o zaman onlar belki de kapının diğer tarafındaydılar. Ben göğsüm ve dirseklerimle kalabalığı yarmaya koyuldum ve hemen ardından gözlerimi kapının diğer yanında açtım. Ama Jenichen ve Laura yoktu. Korkudan kalbim sıkışmıştı. "Library" diye bir ses duydum bir an. Ne mutluluk! Gözlerime inanamıyordum. Çocuklara doğru fırladım. Meğer onları benden koparan kalabalık, onları sağ salim kapıdan geçirmiş ve duvar tarafına atıvermişti. Onlar da orada olanlardan şoka girmiş bir halde kalmışlardı. Eve dönüşümüz gerçek anlamda bir zaferdi. O gün Londra sokaklarında ve bizim bulunduğumuz yerde çok insan ölmüştü. Biz dönene kadar da Dean Street'te bizi büyük bir heyecan ve korkuyla beklemişlerdi. "Yazık, ben o zaman dünyada yokmuşum daha," dedi Eleanor alaylı bir hüzünle. "Ama yine de ben senin küçüklüğünü çok iyi anımsıyorum. Sen bir balon gibi tombul, neşeli, yüzünden kan damlayan bir yaratıktın. Sen tombul ve küçük ayakların üzerinde kendi kendine yürüyünceye kadar seni defalarca çocuk arabasında kucağımda taşıdım. Hem Hampstead'de güzel kokulu solgun zambak renkli nergisler topladığımızı anımsıyor musun? Ne mutluluktu. İyi ki senin çocukluğun Dean Street'te geçmedi. Sen 6 yaşına bastığında ben Almanya'ya gittim." Marx Leipzig'e yalnızca çok eski, sadık dostu ve dava arkadaşıyla değil, aynı zamanda Almanya'daki siyasal durumu ve işçi sınıfının taktiğini tartışmak için Leipzig parti örgütünün diğer temsilcileriyle de görüşmek için gelmişti. Değişik ülkelerde sosyalist partilerin kurulması için inatçı bir mücadele yürüten Marx ve Engels, Fransa-Prusya Savaşı'ndan ve Paris Komünü'nün yenilgisinden sonra Avrupa'da önce olan Alman işçi hareketiyle yakından ilgileniyorlardı. Ülkenin birleşmesi, 5 milyarlık tazminat, demir ve kömür madenleriyle zengin bölgelerin birlik olması, Almanya'nın hızlı ekonomik gelişmesi için elverişli koşullar yaratmıştı. 70'li yıllarda Almanya iyi gelişmiş bir endüstri devleti olmuştu. Ancak Alman işçilerinin ücretleri diğer ileri ülkelerdekinden düşüktü. İç çelişkiler sınıf mücadelesinin keskinleşmesine yol açıyordu. 1873 yılında Köln dokuma işçileri, Chemnitz makina sanayi işçileri ve Leipzig matbaa işçileri grev ilan etmişlerdi. Frankfurt'ta işçiler polis ve jandarmayla kanlı çatışmalara girmişlerdi. Sosyal demokratların 1874 Reichstag seçimleri sırasında artan etkisi kendisini göstermiş, proletaryanın bağımsız partileri olarak seçime katılan Eisenacılar ve Lasalcılar 300 binden fazla oy almışlardı. İnternasyonele dahil olan Eisenacılar, Lasalcılarla birleşmek için defalarca görüşmeler yapmışlar fakat hiçbir sonuç alamamışlardı. Teori ve pratikte görüş ayrılıkları henüz çok fazlaydı. Liebknecht, Marx'a Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Coburg'da daha bir süre önce sona eren kongresi hakkında bilgi vermiş ve Lasalcılarla anlaşmanın mümkün olmadığına ve elde edilebilecek en görkemli şeyin onlarla taktik birlik oluşturmak olacağına ilişkin partide egemen olan kanıyı yinelemişti. Marx arkadaşını dikkatle dinledi ve onun yaptığı çıkarımlardaki hatalar ve çelişkileri belirtti. Konuştuğu kişiyi herhangi bir konuda suçlarken ya da onu sertçe azarlarken dahi onunla cesaretini kırmadan ve ezmeden konuşmak Marx'ın tartışma tarzına özgüydü. "Mantıklı düşünmen ve kendi düşünceni açıkça ifade etmen gerekir. Bu özellikle de politikada her zaman önemlidir," diyordu Marx Leibniz'te. Marx, Eleanor ile birlikte Leipzig'te toplam birkaç gün kaldı. Daha sonra Edgar von Westphalen ile görüştükleri, Dresden ve kendilerini yayınca Meissner'in beklediği Hamburg üzerinden Londra'ya geçtiler. 1875 yılında Marx, ailesiyle birlikte dairesini değiştirdi ve yine Maitland Park Road'da yarım daire şeklinde bir bahçesi olan 41 numaralı eve geçti. Çok aydınlık ve geniş olan yeni dairede Modena Villa'dakinden daha az oda vardı. Fakat Marx'ın iki kızı evlenip baba ocağından ayrıldığından beri fazla büyük bir eve gereksinimleri kalmamıştı. Bu yeni dairenin Engels'in yaşadığı Regent's Park Road'a uzaklığı da aynıydı. Yürüyerek 10 dakika sürüyordu. Eskisi gibi arkadaşların görüşmediği gün yoktu. Onlar yaşamı önemli ve anlamlı kılan, kardeşçe dostluğun sıcaklık yayan ışınlarının, ortak düşüncenin, yaratının, arayışların ve buluşların mutlu ve uyumlu çiftiydi. Marx ve Engels çalışıyorlar, söyleşiyorlar, yan yana bulunmaktan mutluluk duyarak birbirlerinin görüşlerine başvuruyorlardı. Sık sık da yürüyüşe çıkıyorlardı. Kentin üzerinde bunaltıcı bir karanlık ve kara bir duman varken Hampstead'in doruklarında güneş parıldıyor, gökyüzü ise masmavi görünüyordu. Cehennem gibi simsiyah ve pis kokulu kente inmeyi canı çekmiyordu insanın. İki arkadaş, Jenny Marx ve Lise Engels de zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyorlardı. Engels'in karısı, çağının tüm sorunlarına ilgi duyan duyarlı ve akıllı bir insandı. İrlandalı bir emekçi olarak gençliğinde haksızlığı, yoksulluğu yaşamıştı ve bunları unutmak niyetinde değildi. Lise elinden geldiğince Fenierlerin hareketine, Paris Komünü'ne ve Uluslararası İşçiler Birliği'ne yardım ediyordu. Marx ona internasyonel üyeliği önerdiğinde Lizzy onun verdiği görevin anlamını derinlemesine ve doğru kavramıştı. Jenny Marx gibi Lizzy de 1871'de komüncü mültecileri evinde ağırladı ve gücünü, olanaklarını esirgemeden onların ailelerine, çocuklarına sahip çıktı. Lizzy bilgi yetersizliğini kendi kendine eğiterek ve okuyarak başarıyla gideriyordu. Doğuştan var olan yetenekleri, duyarlılığı, içtenliği, karşılaştığı herkeste sempati uyandırıyordu. Ev ve el işlerinde çok yetenekliydi. İnsanların zaaflarına karşı hoşgörülü oluşu, özveri derecesindeki alçak gönüllülüğü ve iyi yürekliliği, şakacılığı ile gittiği her yere sıcaklık ve huzur taşıyordu. O yıllarda pek çok ülkedeki sosyalist hareketin fiili yöneticiliğini Marx ve Engels yürütüyordu. Benimle Marx arasında var olan iş bölümü nedeniyle görüşlerimizi basında dile getirmek, dolayısıyla özellikle de Marx'ın en büyük temel yapıtı üzerinde çalışması için zamanını değerlendirmesi açısından düşman görüşlere karşı mücadele etmek benim payıma düştü, diye yazıyordu bu konuda Engels. 1875 yılının başında Londra'da Polonyalı solcu ilticacıların aktif önderi Valery Wroblewski ve yoldaşları Londra ülkelerindeki mücadeleye adanmış bir miting düzenlediler. Marx ve Engels mitinge davetliydiler fakat hastalıkları nedeniyle katılamamışlardı. Marifli şirpençe ile boğuşuyordu. Generali de soğuk algınlığı yatağa düşürmüştü. Marx mektubunda Polonya'nın kurtuluşunu, eskiden de olduğu gibi Avrupa proletaryasının kurtuluşunun vazgeçilmez koşulu olarak kabul ettiğini vurguluyordu. Engels de bu konuda şunları yazıyordu. Değerli Wroblewski, anlaşılan Polonya ikliminin tüm üstün yönlerini İngiltere dumanının tatlarıyla bir araya getirmek arzusunda olan böyle bir akşamda ne yazık ki Polonyalıların toplantısına katılamayacağım. Benim maalesef bu akşam dile getiremeyeceğim, Polonya halkının davasına ilişkin duygularım hiçbir zaman değişmeyecektir. Polonya'nın kurtuluşunda her zaman Avrupa proletaryasının ve özellikle de diğer Slav halklarının nihai kurtuluşunun temel taşlarından birini göreceğim. Polonya halkı parçalanmış ve köleleşmiş olarak kaldığı sürece ve tıpkı Polonya halkının olduğu gibi Rus, Macar ve Alman halklarının köleleşmesinden başka bir şey ifade etmeyen Polonya'yı bölenler arasındaki kutsal ittifak meşhum bir kaçınılmazlıkla varlığını sürdürecek ve yeniden doğacaktır. Yaşasın Polonya! Sizin F. Engels. Krasotski ağır biçimde hastalandı. İsviçre'de Bakunin'le ettiği kavgadan sonra kendisine attığı o sakin sokaktaki kestane ağacının gölgesinde kendini gösteren kalp hastalığı başlangıçta onu uzun süre rahatsız etmemiş, hatta tamamen kaybolmuştu. Fakat daha sonra kızıyla önemsiz konularda çıkan tatsız tartışmalardan sonra birden tekrarlamış ve bu kez Liza yatağa düşmüştü. Hastalıklı ve zayıf Stok, onu içten gelen bir evlat kaygısıyla sarmıştı. Bu Asya'nın moda plajlarda edindiği arkadaşlarıyla sürekli eğlendiği bir zamanda gerekliydi. Jean Liza'yı annesi gibi görüyordu. Kendi çocukluk günlerinde Liza'nın onun anne babasını sık sık ziyaret edişini unutmuyordu. Hastalığın en acı verici günlerinde iki komüncü, yorgun düşmüş, ak saçlı kadın ve daha 40 yaşına basmadan zamanından önce ihtiyarlamış, kefeni yırtmış bir erkek, geçmişin izleri üstünde uzun uzun yürüdüler. Sen Brüksel'de kavgalar yüzünden burnunda ve dizlerinde yaraları hiç kapanmayan haylaz bir çocuktun. Senin iyi yürekli akıllı annen, zavallı Genevieve hep endişe içindeydi. Sen o zamanlar sokaklarda yaşasın Cumhuriyet diye diğer çocuklardan daha yüksek sesle bağırıyordun, diyordu Liza. Daha sonraları 71 yılında ise yaşasın işçilerin Cumhuriyeti diye bağırdım, diye belirtti Jean. O, Krasotski'nin Avrupa ve Amerika'da yaşadığı tatsızlıklara ilişkin anıları saatlerce dinleyebiliyordu. Fakat Liza kendisini kötü hissetmeye başladı. Kalbindeki ağrı arttı ve hareketsiz yatmak zorunda kaldı. Asya bazen annesinin yatağı ucunda oturmaya zorluyordu kendisini. Fakat susulması ya da fısıltıyla konuşulması gereken, perdeleri indirilmiş bir odada oturmaya katlanamıyordu. Bugünlerde Asya, ünlü Oxford Street'te büyük bir mağaza inşa eden, orta yaşlı, iki çocuklu, dul, zengin bir İngilizle evlenmeye karar vermişti. Burjuvazinin temsilcilerine katlanması mümkün olmayan annesini kaygılandırmak istemediğinden, Bay Harold Damage ile olan ilişkisinden ona hiç söz etmiyordu. Damage, kısa bir süre önce İngilizlerin evlerini boyarken gri renk kadar sıkça kullandıkları haşlanmış pancar renginde cephesinde zevksiz bezemeler ve kolonlar olan bir bina yaptırmıştı. Nişanlı kızlar henüz boş olan vitrinler önünde "Bekleyin Damage gelecek" yazılı renkli ışıklı reklamlara bakarak geleceğe ilişkin düşler kuruyorlardı. Vitrinler, karyolalar, masalar, divanlar, yatak takımları, mutfak eşyaları, çocuk oyuncaklarıyla yani evlilik için gerekli olan her şeyle doluydu. Yine aynı kızlar mağazanın bölümlerinden birinin önünde sabahtan itibaren kuyruğa girmişlerdi. Damage elemanlar almıştı. Müdür ve yardımcısı olan personelin baş sorumlusu bayan, satın alma uzmanlarının Paris'ten gelen giysileri, parfümleri ve diğer malzemeleri teslim alışlarındaki dikkatin benzerini içeri giren personel adayları için de gösteriyorlardı. Tezgahtarlar mağazanın planını, her bölümün ve tezgahın kılavuzunu ezberliyorlar, alıcıların sabırsızlıkla sağa sola fırlattıkları malları yerleştirmeyi ve onları göz alıcı şekilde tezgahların üzerine yerleştirmeyi öğreniyorlardı. Vitrinlerin süslenmesiyle doğal olarak son derece sorumluluk gerektiren bu işin uzmanları ilgileniyorlardı. Mağazanın açılış günü çok ihtişamlıydı. Diğer mağaza sahiplerinin casusları mallarla dolu salonlara giren kalabalığın arasında cirit atıyorlardı. Yeni binada meje pahalıya mal oldu, diyordu rantiye, yaşlı bir kadın. Ve bu paraları müşterilerden çıkararak çarkı döndürmeyi hesaplıyor. Böyle bir zamanda mağaza açmazlar, günahlardan arınmak için kilise yaparlar, dedi bir Katolik rahibesi ve Katolik mezhebi bölümüne geçip tesbih çekti. O, Damage'in tesbih ve İncil satarak iki kiliseyi yıktığını, onların yerine de bu kocaman yeni mağazanın yapıldığını bilmiyordu. Damage ve ortakları her yola başvurarak müşteri çekiyorlardı. Kah günlük indirimler uyguluyor, kah hediye dağıtıyor, kah kampanya düzenliyorlardı. Bayram günlerinde mağaza gaz fenerlerinden yayılan yoğun bir ışık örtüsüyle kaplanıyordu. Oxford Street'te köprü ve kaldırımları mesken tutan casusların bu gösteri karşısında gözleri kamaşmış, şaşkına dönmüşlerdi. Vitrindeki oyuncak kulübenin kahverengi çatısına atılmış bembeyaz yapay kar, ışıldayan lambaların yanmasıyla görünmez oluyor, vitrindeki çiçekler ortaya çıkıyordu.